Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Başkent Ankara'da Hoş Sohbet Sokağı'nda saatler 16.05'i gösteriyor. Ve Didem Güner'e Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladıkları programımız başladı. Tolga Kökten'le birlikteyiz bugün teknik masada. Eğer bizi aramak isterseniz çip 090 312 463 34 17 telefon numaramız. WhatsApp'ta da yerimiz var. Çip 090 533 940 07 37. Ve Instagram hesabımız Hoş Sohbet Sokağı. Bizi www.türkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından kolaylıkla dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, güzel bir şarkıyla selamlıyoruz sizi Hoş Sohbet Sokağı'nda. Sonrasında yine hoş bir muhabbetin içinde olacaksınız Profesör Doktor Öznur Özdoğan'la.
Akşam batıp her gün doğuyorsa, çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. Yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Bazen susacağım. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa, çiçekler solup solup açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, ben neden aynı kalayım söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. İnanmadım asla, inanamam. Her şeyin bir sonu olduğuna. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. Elbette bugün ağlıyorsam yarın güleceğim. Elbette önce çekip gidip sonra döneceğim.
Yaradanımız sizin şer diye bildiklerinizde hayır, hayır diye bildiklerinizde şer olabilir der ve ilahi bir hikayeyle Yusuf Peygamber kıssasıyla bu bakış açısını detaylandırır. Görünenin ardındakini görmek gerekiyor, yani gerçekten kazanmak için görünürde kaybetmek gerekebilir. İnanırsak ve dolayısıyla hayata güvenirsek, her ne yaşarsak yaşayalım, yüce iyiliğimiz için olduğu bilincini canlı tutarsak anı yaşayabiliyoruz. Anı yaşadığımızda taptaze bir enerjiyle besleniyor, zihin ve beden sağlığımızı korumuş oluyoruz, ümidimizi canlı tutuyoruz. Bu sözcükler Profesör Doktor Öznur Özdoğan'ın kitabından. Evet, kitabımızın adı Mutluluğu Seçiyorum, Değerler Psikolojisi kitabı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet, Öznur hocamız biliyorsunuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi bölümü öğretim üyesi. Sevgili dinleyenlerimiz, sohbetimiz biraz olumluluk üzerine olacak. Biraz zihin orucu diyeceğiz, affetme diyeceğiz. Pek çok konu var aslında. Evet, Ramazan orucu sadece çünkü bedensel arınma değil, aynı zamanda zihinsel bir arınma da içeriyor. Egoların devreden kaldırılıp gönül gözüyle görebilmek, gönül diliyle konuşabilmek için toplu bir fırsat yaratıyor aslında. Aklımızda tıpkı bedenimiz gibi bize ait, kendimize hakim olup önümüze gelen her şeyi yemeyerek nefsimizi terbiye ederken aklımızdan geçen düşünceler üzerinde de acaba biz hakimiyet kurabiliyor muyuz? Aklımıza takılan, bizi huzursuz eden şu ya da bu fikre dur diyebiliyor muyuz? Egolarımızı bir şekilde kişisel değerlerimizle insanları yargılamaktan vazgeçebiliyor muyuz? Bunların tümünü konuşacağız Öznur hocamızı bulmuşken. Nasılsınız hocam?
Çok teşekkür ediyorum. Birlikte olmak, hele böyle Ramazan gününde, çok güzel.
Çok teşekkür ederim. Siz de bize çok iyi geliyorsunuz Öznur hocam. Evet, şimdi biz ruhumuzu arındırmak için şöyle kendimize bir 20-25 dakika veriyoruz sizinle. Evet, oruç bedensel. Evet. Ama bunun yanı sıra çok başka işlevleri de var. Evet. Biraz detaylandıralım mı hocam?
Yasemin Hanım, Dünya Sağlık Teşkilatı sağlığı şöyle tanımlıyor. Bedenen, zihnen ve manen bütünsel iyilik hali diyor. Yani biz aslında hani üç boyutlu bir varlığız. Bedenimiz var, zihnimiz var, bir de ruhumuz var. Biz ilahiyat alanında, özellikle din psikolojisi alanında çalışırken bu üç boyuta dikkat ederiz. Oruca uyarlarsak hani bedenimizle bir şey yiyip içmiyoruz. Özen gösteriyoruz oradaki, hatta hani orucumuzu açarken bile yediklerimize hani özen göstermeye, bir alışkanlık kazanmaya gidiyoruz. Zihin boyutunda ben önemsiyorum.
Evet.
Hatta hep şöyle derim, gerçekten peygamberimizin yolunda olan bakış açısıyla söylemem çok güzel olur. Peygamberimi de sevgiyle anıyorum. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın der peygamberimiz. Ve o ibadetleri anlatırken bu boyutu vurgular. Bize Kur'an-ı Kerim'imiz, hani yolculukta, hasta olunduğunda oruç tutamayacağımızı bedensel anlamda, daha sonra iyileşince daha sonra tutabileceğimizi söyler. Ama ben o dönemler içinde derim ki, zihinsel olarak devam edelim. Nasıl devam edelim? Hani bizim aklımıza manevi alan vesvese der, psikoloji anksiyete, kaygı olarak ifade eder. Olumsuz düşünceleri, kaygıları sokmayalım. Hani bizim kültürümüz der ya, bir hikmeti vardır. Hani yaşadığımız her olayın bir anlamı vardır. Onun için hemen olumsuza konsantre olmamak.
Tamam.
Mesela Kur'an-ı Kerim'imizde musibet kelimesi geçer. Arapça bir kavramdır. Aslında musibetin tam Türkçe karşılığı isabet eden. nötrdür. Hani evet. biraz önce siz açılışta söylediniz, şer diye bildiklerinizde hayır, hayır olabilir diye. Onun için yaşadığımız olayları birden damgalamamak. Bakalım burada ne hikmet var? Hani Yusuf peygamberi örnek verdiniz açılışta. Yusuf peygamber gerçekten onun hayatı öylesine en uzun da kıssadır Kur'an-ı Kerim'de. İffetli olmak için hapishanede olmayı tercih etmiştir. Ve orada Yaradan ona rüyaları yorumlama ilmini öğretmiştir. Yani orası bir ilim yuvası olmuştur. Ben de 2002-2003 yılları arasında Ankara'da Ulucanlar Cezaevi Kadın Koğuşu'nda çalıştım. Ve onlara da buranın bir ilim yuvası olabileceğini vurguladım. Yusuf Peygamber'i anlattım. Biz buna biblioterapi tekniği deriz. Evet. Okumalarla, kıssalarla kişilerin yaşadığı deneyimi anlamlandırmalarına katkıda bulunmak. Ve orada inanın fakültede öğrencilerimle paylaştığım kitapları okudu mahkumlar. Mesnevi'den okuduk, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduk, çeşitli psikoloji kitapları okuduk. Hani izinler alarak da tabii ki Adalet Bakanlığı'ndan bu kitap. Orası bambaşka bir ortama dönüştü. Ve hani onlar bu dönüşümün sonucunda hani bizim çalıştığımız gruptan şu ana kadar da suç işleyen olmadı. Arındılar. Yani gerçekten yaşadığımız ortamlar, deneyimler bizi besleyip güzellikler katabilir. Onun için hani bu Ramazan'da trafikte yaşadığımız aile ilişkilerinde hemen olumsuza konsantre olmayıp olumluyu düşünmek. Bir de hani nasıl ağzımıza bir yiyecek almıyoruz ya ve içecek, kötü kelimeleri de almayalım.
Kelime.
Evet. Evet. Kullandığımız dil o kadar önemli ki. Hatta hiç unutmuyorum, bir psikoloji kongresinde psikoloji profesörümüz tahtaya bir sürü dilim yazdı. Dilim, dilim, dilim ettin beni. Ve orada şu vurguyu yaptı. Bizim kendimizle hani baş başa kaldığımızdaki konuşmalarımız da depresyonu tetikliyor ve terapide o dil değiştiriliyor.
Kesinlikle
dedi.
Doğru.
Mesela hep bunlar benim başıma geliyor. Hmm. Ben bunları yaşıyorum. Bak yine yaşadım. Bunun yerine demek ki biraz daha yani içselleştirmem gerekiyor bu deneyimi. Onun için bunu yaşıyorum. Öğrenmem için oluyor diyerek o deneyimi olumluya yönlendirmek. Mesela hastalık hikayesinde Kur'an-ı Kerim'de Eyüp peygamber ağır bir deneyim yaşamıştır. Ve o deneyimde sabretmeyi önerdiğini, hani oruç da bize onu kazandırır, sabretmeyi öğrendiğini vurgulamıştır. Sabır da önemli bir deneyimdir. Çok. Değil mi hayatımızda? Birçok şeye hayatın içinde sabretmeyi hani gerektiriyor, öğreniyoruz. Bu arada sabrı da şöyle yorumlamak istiyorum. Biz baş etmeyi ikiye ayırıyoruz. Olumlu baş etme, olumsuz baş etme. Biz sabretmede, biraz olumsuz baş etmede tahammül yöntemini uyguluyoruz. Tahammül hamal kökünden geliyor. İçimize atıp biriktirmek demek.
Tamam.
Kaliteli bir tutum değil. Ve bu bize iyi gelmez. Tamam. Sabır aktif bir tutumdur.
Nasıl
yani
hocam?
Başımıza gelen bir konuyu ben bunu nasıl çözebilirim diyerek uygun çözüm arayışına girmek ve en uygun çözümü bulduğumuz, hani aklımıza, gönlümüze yatan en uygun çözümü uygulayıp gerisini beklemektir sabır. Yani aktif bir süreçtir.
Ama o zaman mesela bir aksiyona geçmiş oluyorsunuz, bir harekete
evet.
geçmiş oluyorsunuz.
Sabır aktif bir süreçtir.
Yani kendimce bulduğum çözüm bu. Ben
evet.
bunu uygulayıp sonra akışa mı bırakacağım?
Evet.
Akışa, sabır mı?
Bu sabır. Tahammül, katlanma.
Biz tahammül ediyoruz
olsun,
demek ki.
Olsun, olsun. Mesela ben çalışmalarımda mahkumlarda tahammül gördüm. Ve tahammül
tabii.
suçu tetikliyordu.
Tabii.
Onkoloji hastalarında da tahammül
değil
gördüm.
Mi?
Hatta o içe atıp biriktirmeler kitleleşmeyi tetiklemiş diye hani isimlendirdim. Sabır çözmek demek. Aktif bir süreçtir. Hmm. Ve mesela Kur'an-ı Kerim'imizde Yaradanımızın sabır ismi vardır. Hani Esma-ül
evet.
Hüsna deriz. Tahammül diye ismi Yoktur. Hani biz din psikolojisinde böyle ayırt ederiz. Baş etme yöntemlerini.
Çok kıymetli bir bilgi bu bizim için.
Ben de bunu çalışmalarımda gördüm. Vakalarla. Mahkumları dinliyorum Yasemin Hanım. Hocam ben çok sabırlıyım. İşte ben pazara giderim, yere dökülen şeyleri toplarım. Hocam ben bir tavuktan 10 yemek yaparım. Anlatıyorlar. Hani çok olumlu. Aha. Ama biriktirmişler. Çözüm, hani özel hayatlarında çok çözüm yönüne, hani o gerçekten nasıl üretebilirim, nasıl alışveriş yapabilirim, yeteneklerimi nasıl geliştirip bir meslek sahibi olabilirim, onlara çok giriştiklerini görmedim. Hatta biz orada koğuşta çeşitli meslek kursları hani açılmasına vesile olduk. Takılar yaptılar, onu sattılar. Hı hı. Yani insanın kazandığı parayla da alışveriş yapması değil mi? Ne kadar çocukları yani için. Her biri kadın koğuşunda çalışmıştım. Tabii. Her biri anneydi. Çocuklarına insanın üreterek örnek çok olması da çok güzeldi. Evet. Özellikle kadınlarda ben tahammülü gördüm. O nedenle onu sabra dönüştürmemiz. Eyüp peygamberin hikayesinde de Kur'an-ı Kerim'de aktif bir süreçtir. Çözmek için rahatsızlığını çabalamıştır. Hayattan vazgeçmemiştir. O hani peygamberlik sürecine devam etmiştir. Hı-hı. Ama bir nokta vardır. Çok etkilenirim
Eyüp peygamberin
hayatında. Der ki Allah'ım der. Ben karışmaya başlıyorum. Bir dengemi yitirmeye başlıyorum. Artık kaldıramayacağım. Şifayı istiyorum der. Ve o noktada F eki vardır Arapçada. Hemen anlamına gelir. Orada Allah hemen işitti Eyüp'ü. Ve ona şu suyla yıkan dedi. Dıştaki yaralar döküldü. İçteki yaralar içince döküldü ve şifalandı. Yani hastalık hikayesi şifayla biter. O nedenle ben şu
ama öncesinde
çok...
o kadar çok şey yapmıştır ki. Değil
evet,
mi? Yani o kadar sabır
belli
var ki.
Belli bir noktadan
sonra dayanamıyorum.
Gelmiştir şifa.
Rabbim de onu duydum.
Yani çünkü öğrenme süreci sabrı, gerçek anlamda sabrı öğrendiği anda şifalanma süreci gelmiştir. Hatta hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayette çok ilgimi çeker. Her şeyi Eyüp'e misliyle verdik. Misliyle demek önceki hayatından daha bolluk, daha şifa, daha mutluluk, daha güzel kazançlar. Hani her şey daha güzel olmuştur hayatında diye
güzel,
bir vurgu
çok,
vardır.
Çok
hani ben hastalarla çalışmamda da şu anda hani bizi dinleyenler varsa şu umudu vurgulamak isterim. O deneyimde ne kazanılacaksa kazanıp hani bir gün şifalanacağını hissetmek.
Bir de bizim dinimizde umut çok önemli
çok
değil
önemli.
Mi? Yani umut eşittir Yaradan'ın varlığı.
Yaradanımızda Allah varsa gam yoktur. Ve bir ayet de benim hani çok tefekküre yönlendirmiştir. Allah'tan ancak kafirler umudunu keser. Kafir gerçeği örten demek. Hani gerçekte her zaman umut. Bizler Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir milletiz. Umutla hiçbir şey olmayacak gibi görünürken ben hani birçok onkoloji hastalarındaki vakalarda da onu gördüm. Hani bitiyor gibi görünen noktalarda çok güzel açılımlar oldu. Çok güzel gelişimler oldu. Onun için her an umut içinde olup o aktif sabır sürecinde eylemde bulunmak.
Harika bir
hani
bilgi.
Oruç da aktif bir süreçtir aslında. Evet. Hani hayattan kopmayacağız değil mi? Orucumuzu tutacağız. Zihnimize olumsuz bir kelimeyi almayıp umutlu olacağız. Bir de dilimize de olumsuz bir kelimeyi almayıp gönülde kırmayacağız.
Çok kıymetli.
Ben Mevlana'mızın Konya'da da var onun müzesinde bu dizeler. Bir dizelerini paylaşmak istiyorum. Etkileniyorum onun söyleminden de. Gerçekten Anadolu'nun kültürü yetiştirdiği muhteşem bir bilgi.
Evet,
beslenelim.
Evet, evet.
Taş yeşermez. Gelmiş de olsa nevbahar, toprak ol da bak nasıl güller açar. Taş gibiydin, çok gönül kırdın yeter. Toprak ol, üstünde hoş güller biter. Hani toprak enerjisinde olacağız. Nasıldır toprak? Hı hı. Örter değil mi? Her şeyi örter, biz onu böyle hani bir şeyi gömeriz, örter ve oradan genel güzellikler çıkar. Hı. Ama taş katıdır, katı olmayacağız, gönül kırmayacağız. Hatta hoş güller biter ifadesi, peygamberimizin simgesi güldür. Hani Hazreti Muhammed'in yolunda oluruz güzel sözler söylersek. Birbirimizi kırmayalım. Hani bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Gerçekten bizi, bu da Yunus'umuzun dizeleri. Gönül kırmayalım bu Ramazan sürecinde. Hani bu öğretiyi kişiselleştirelim. Dilimiz güzellikler söylesin. Peygamberimiz kelimelerinde çok seçici. Güzel kelimeler kullanıyor.
Çok etkili bir şey kelime.
Olumsuz kelime kullanmıyor. Değil mi? Hatta Yasemin Hanım, çok etkileniyorum peygamberimizin bu yaşantısından. Peygamberimiz yolda yürürken yolun kenarında köpek ölüsü görüyorlar. Herkes burnunu tıkıyor. Hani leş diyor kelimeler. Hani bakın, olumsuz kelime ağzına almış oluyorlar. Peygamberimizin de koku alma yeteneği var, gözleri var. Ama o mübarek diyor. Mübareğin ne güzel dişleri var. O tabloda en güzeli görüyor.
En güzel şey,
hani o görüşü kazanabilmek. Evet. Ya, bu Ramazan ayında kazanmamız gereken bir karakter. Hı-hı. Çünkü bu bizi umutlandırır. Hayata böyle bakmak, birbirimizin hani olumlu yönlerine odaklanmak. Mevlana öyle der. İnsanın hani iki kolu vardır der. Birin olumsuzsa siz olumludan girin o kola der. Hı hı. Olumlu yanları destekleyin der. Karanlık bir odaya girdiniz, gitmez karanlık git git deseniz. Işığı yakarsanız gider der. Birbirinizdeki ışıkları büyütün der. Işıkları görün der. Gerçekten aile ilişkilerinde de hani o birbirimizin olumlu yönlerine odaklanmak aileyi besler diye düşünüyorum.
Bir de bu şey de çok değerli hocam. Dinimizce de öyle bence. Takdir.
Evet.
Değil mi?
Evet,
takdir,
evet.
Teşekkür,
evet.
Şükran duygunuzu belirtmek,
evet,
bir şeyden çok... memnun olduğunuzu belli etmek, memnun olmadığınızı belli etmekten daha önemli belki de.
Bence öbürü hani işte karanlıkla savaşmak gibi. Olumlu yönleri desteklemek çok önemli. Çok güzel vurguladınız.
Ne yazık ki ama bu konuda
takdir
biraz
etmek.
Zaaflarımız,
evet,
var
eksiklerimiz
bizim.
Ailelerimizde olabiliyor.
De böyle, arkadaşlık ilişkilerimizde de böyle. İyi, evet. Sanki sizin yani yapmanız gereken bir şey
doğal
gibi.
Bir ama şey
oysa
gibi.
Ki, evet, evet. Biraz da bundan konuşalım mı?
Konuşalım.
Çünkü bu olumluluğa giriyor.
Çok önemli. Ben hani son dönem hani yemek programlarında falan da bunu görüyorum.
Ay, evet,
çok
evet.
Üzülüyorum.
Ne güzel söylediniz hocam.
Ramazan'da
çok isabetli bir
hani
örnek
birbirimizin
bence.
Evlerine gidiyoruz. Yemekler yiyoruz. Orada şükür duyguları içinde o nimetin tadını çıkararak, hatta önceki programda söyledim mi bilmiyorum ama tekrar paylaşmak istiyorum. Peygamberimizin üzüm yiyişini.
Hani, evet,
çok etkileniyorum.
Anlatın hocam.
Evet, tekrar
çok
paylaşmak istiyorum. Ramazan'a da çok yakışıyor. Hani bu kültürü kazanmamız çok önemli.
Evet.
Peygamberimize bir tabak üzüm ikram ediliyor. Peygamberimiz yemeye başlıyor. Her yediğinde de yiyor, karşıdaki ikram eden kişiye gülümsüyor. Konuşmasına devam ediyoruz. Yiyor, tekrar gülümsüyor. Ve tabaktaki üzümü bitiriyor. Teşekkür ediyor. Bakın, takdir kelimesi.
Evet.
Teşekkür
Şükran.
Ediyor ikram edene. Ondan sonra o gittikten sonra ikram eden kişi. Kişiler diyorlar ki hani daha önce bizimle paylaşırdınız efendim. Hani ikram etmediniz. Biraz ekşiydi de diyor. Belki belli edebilirdiniz. O nedenle böyle hani yemek istedim
diyor. Kuru kuş demek ki o. Ama
evet.
O hiç belli etmeden yemiş. Harika.
Yani hani... Gerçekten o nimete teşekkür etmek, veren kişiye olumsuz, çünkü o güzel niyetlerle o yemeği yaptı diyelim hani ikram
tabii,
eden.
Bir de onca emek var
onun
orada.
Onun için
hani
o program formatlarının da değişmesini bütün gönlümle diliyorum.
Evet.
Bu bilinci kazandıktan sonra hani öğrencilerime eğitimlerinde bunu vurguluyorum. Annelerinin hani yemeklerini takdir etmeleri. Gerçekten hocam diyorlar, hani üniversitede oldukları için yurtta kalıyoruz, özlüyoruz annelerimizin yemeğini. Neden önceden negatif şeyler söylemişiz diye pişmanlık içinde olduklarını da söylüyorlar. Gerçekten olumluluk ilişkilerde o takdir besler bizi.
Evet.
Yani sevelim sevilerim, dünya kimseye kalmaz. En yakın ilişkilerimizde birbirimizi olumluluklarıyla besleyerek devam etmek çok önemli. Bir ayet de geldi aklıma Yasemin
Hangisi
Hanım.
Hocam?
Aile kavramıyla bağlantılı. Hani hatta böyle namazlarımda hani ezberimdedir, onu
öyle
okurum,
mi?
Katarım, çok öneririm. Rabbena, Rabbimiz, heblena, bana armağan et, min ezvacina ve zürriyatina, eş ve nesil armağan et Rabbim bize. Kurretül ayunu, ben eşimin, çocuklarımın içindeki nuru, o ışığı göreyim, varoluşundaki ışığı. O ışık gözümü gönlümü örtsün, kamaştırsın, başka hiçbir şey görmeyeyim. Şu duaya
evet,
bakar mısın?
Çok güzel.
Yani birbirimizin olumluluklarını
hem
görmeye.
Hem de kısa ezberlenebilir bir dua.
Evet, çok evet. Öneririm. Devamı.
Evet.
Ve cealna lil müttakinel imama. Bu kadar.
Bu kadar.
Bu da bu aile yuvam beni sana yakın kılsın. Yani öyle yuvalarımız olsun ki o yuvalarımız yaradanımızla bağımızı da güçlendirsin. Hani ben bu noktada yaratıcımızla ilişkimizde sevgi bağını ve güven bağını önemli görüyorum. Korku yerine bir sevgiyi önemli görüyoruz. Korku bizi korumaz, kaliteli bir tutum değil. Birçok çalışmamızda biz bunu gördük. Onun için hani ilişkilerde birbirimizi sevgiyle yönlendirmek, işte o olumlu yanlarımızı desteklemek. Yaradanımız da, ben ilahiyat eğitimimde Yasemin Hanım bunu gördüm. Bizim olumlu yanlarımıza odaklı Yaradanımız. Onun için hani affetme, ben sizi affederim diyor. Siz fark edin o olumsuzluğunuzu ve düzeltin, tövbe edin diyor. Benim için hiç yapmamış gibi olursunuz diyor.
Evet.
Yani olumluya odaklı bir yaradanımız olduğunun bilincinde olmamız lazım.
Evet, af dilemek,
evet.
Yaptığımız hatanın farkına varmak, bu da çok önemli ve şükretmek.
Evet,
evet.
Ben şükretmede de,
kısaca ondan da bahsedelim
da
lütfen.
Hani baş etme kavramından bahsettik, olumlu ve olumsuz baş etme. Mukayeseli şükrediyorsak bu olumsuz bir baş etme.
Bu nedir?
Hani çok şükür bu benim başıma gelmedi. Çok şükür böyle değilim. Hani televizyonda bir şey istiyoruz. Evet, bir
tamam.
Şey. Çok şükür bu bizim empati yeteneğimizi alıp götürüyor. Ben bir deneyim sonucunda bu farkındalığı yaşadım. Bir öğretmen arkadaşım o ara tatilde, Şubat tatilinde ailesinin yanına gitmişti. Annesi rahatsızdı. Annesini doktor İstanbul'a sevk etmiş. Böyle giderken ambulansta annesiyle ikisi arkadalar. Erkek kardeşi şoförle önde. Ambulansın kapısı açılıyor ve arkaya bir kayma düşme oluyor.
Of,
annesi vefat etmişti. Arkadaşım da yaralanmıştı. Bana dedi ki, Öznur hocam dedi. Önceleri bunları televizyonda görürdüm. Çok şükür başıma gelmedi derdim. Gelince ne diyeceğimi bilemedim dedi. Gerçekten hani insanız, her şey yaşanabilir. Onun için hani yaşadığımız şeydeki olumluluğu görmek.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Mukayeseli değil, kıyaslamalı
şükür
değil. Yaşadığınız
çok şükür,
şeyin güzelliğini
de
şükür etmek.
Yaşadığımızdaki o peygamberimizin güzel dişleri gördüğü gibi hani o olumlulukları görmek.
Evet, evet.
Hani biz mesela onun olayında annenle birlikteydin, onun o anında onu güzel niyetlerle oraya götürüyordun. Doktorlarımız acı çekmediğini söylemişlerdi annenin. Yani o olayda da olumlu
şükredecek, evet. bulmak
Hatta
gerekiyor.
Hatta ben bir kelime üzerinde de vakit varsa durmak istiyorum. Hani ağzımıza evet. bir kelime almayalım anlamında.
Son olsun.
Kaybetmek kelimesi.
Kaybetmek.
Vefatla ilgili biz kaybetmek kelimesini önermiyoruz.
Evet.
Çünkü biz kaybolmuyoruz ki. Hani biz ne deriz kültürümüzde?
Toprak oluyoruz.
Hakka göçtü deriz.
Evet.
Hakkın rahmetine.
Evet.
Ruh ölmüyor.
Ölmüyor.
Bir vakadan bahsedeyim. Bir anne, doktor anne baba çok da zahmetle kızları olmuş. Üniversiteye kadar onu desteklemişler, okutmuşlar. İstanbul'dan dönerken kazada vefat etmişti. Beni aradı hemşirelerimiz. Özür hocam, baba iyi ama anneyle görüşür müsün dedi. Anneyle görüşmemde çok şey anlattım. Dedim hani o sizin rahminize düştüğünde bile ne kadar süre yaşayacağı belliydi. Hani ömürler kader. Nefesler sayısıncadır.
Yazılıyor değil mi?
Siz ona çok güzel eğitimler verdiniz. Neler yaşattınız deyip o yaşantıları ona dinledi. Bir sürü şey onunla paylaştım. Anne böyle ayağa kalktı. Beden dili iyiydi. Dedim ki size en iyi ne geldi dedim. Hocam dedi, Hakk'a uğurladım diyeceğim ya, kaybettim demeyeceğim ya.
Hakk'a uğurlamak.
Bakın yani bir kelime çok şifalanıyor.
Evet, evet, evet.
Onun için hani böyle olumlu ifadeleri evet. kullanmak, olumlu, yani dinimiz bunu söyler zaten. Kur'an'da geçmez kalp kayıp kelimesi.
Evlat için bunu söyleyebilmek de evet,
evet
gerçekten çok kocaman bir yürek istiyor. Çok teşekkür ederiz
ben
hocam.
Ben de teşekkür ediyorum.
Her zamanki gibi yine doyamadık sizin sohbetinize. Yine bekliyoruz, oldu mu Ramazan bitmeden? Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Öznur Özdağ'la birlikteydik. Yayınımız devam ediyor.
Gözlerin, tatlı şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel avuşuma. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel aguşuma. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. İncitme yeter, ah sevdim ben seni. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. İncitme yeter, ah sevdim ben seni. Haydi gel, gidelim, üzme beni. Kalbim seviyor seni, incitme beni. Haydi gel, gidelim, üzme beni. Kalbim seviyor seni, incitme beni.
Dükkanı. Sevgili dinleyenlerimiz, günümüz günümüzde her ne kadar zararlı diyerek uzak durmaya çalışsak da aşırıya kaçmamak koşuluyla şeker hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri. Yaşımız çok fark etmiyor aslında. Geçmişte yalnız çocukları değil her yaştan insanı da sevindiren bir ikrammış şekerler, şekerlemeler. Biz bugün şekerlemelerden bahsedeceğiz. Acaba nasıl ortaya çıktı? Yüzyıllar boyunca Türkiye nasıl şekerlemeyle ünlü olmayı başarabilmiş bir ülke? Elif Berna Kutluata bizimle birlikte tuhafiye dükkanının kapısını açıyor. Araştırmacı dil ve iletişim uzmanı. Hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar. Hoş buldum.
Evet, Berna'cığım şekerleme deyince böyle içimiz böyle bir güzel oluyor. Hele Ramazan'da daha da güzel oluyor. Doğrudur. Ramazan bayramı diğer isim de şeker bayramı zaten.
Tabii ki, tabii ki.
Ramazan'ın özelliği var mı şeker anlamında peki?
Var. Aslında bugün özellikle şeker ve tatlılara bir kısım yer vermemizin bir sebebi de var. Gelenekte Osmanlı İmparatorluğu döneminde bugün Ramazan'ın 15'i. Dolayısıyla Ramazan'ın 15'inde yapılan bir geleneksel baklava dağıtımı var. Dönemde yeniçerilere her bir 10 kişiye bir tepsi olmak üzere sarayda baklava yaptırılır ve saraydan da belli bir rütbede olanlar bu baklavaları alır. O dönemde meşhur olan bohçalara sarılır baklava tepsileri alırlar ve inerlermiş saraydan kendi bölüklerine doğru. Biraz da halkın içinden gezerek gittikleri için buna baklava alayı denilirmiş.
Baklava alayı.
Ramazan'ın 15'inde yapılıyor.
İftarda mı yiyorlar onlar?
İftarda yiyorlar ve bu baklava alayının hani askerlerin baklava tepsilerini taşıması aslında... Birazdan akideden de diğer şekerlerden de bahsedeceğiz. Sarayla, yöneticilerle ve sarayla toplumun ilişkisini sağlayan, bütünleştiren, yakınlaşmayı sağlayan bir şey. Çünkü biraz önce Öznur hocamız anlattı. Ramazan hem terbiye, arınma zamanı hem de biraz halden anlama zamanı. Dolayısıyla Osmanlı'da da sarayda ya da konaklarda yapılan iftarlıklar, iftar ziyafetleri diyelim.
Paylaşılıyor.
Halkla çok ayrık olursa kültüre ve inanca da ters düşeceği
tabii,
için
tabii, tabii.
Aracılara yani böyle paylaşım aracısı geleneklere ihtiyaç duyulurmuş. Bugün de ayın 15'i bir baklava alayı gelenekte bugün hareket
çok
edermiş.
Güzel. Belki bize de uğrar mı ki?
Keşke.
Bir tepsi ha?
Halkta da şöyle bir şey yapılırmış Ramazan'ın 15'inde.
Ha, ne yapıyormuş?
Bayramda yapılacak olan tatlının küçük bir provası diyebiliriz. Yani çünkü bayramda tatlı yapacaksak biraz malzemesini, tartısını, ölçüsünü, şimdiki gibi tabii ayarlı fırınlar falan da olmadığı için yani bir hazırlıklı olmak lazım.
Ben bunu galiba ayın 14'ünde yapmışım. Dün kalbrovası yaptım kızım.
Olmuş.
14 sayılır değil mi?
Sayılır.
Bugün yine mutfağa girmeme gerek yok.
Sayılır. Hatta söylediğin güzel bir şey var. Yani bugün itibariyle değil, dün akşam yani
tamam.
14'ünü 15'ine bağlayan teravih. Biz genellikle günler konusunda hemen onu da söylemek isterim. Biz genellikle, şimdilerde genellikle değil, bizim gün anlayışımız şöyle. Perşembe günü sabahından itibaren başlatıyoruz ya biz günü. Halbuki bir gece öncenin ayı doğduğu zaman eski takvimde onu perşembe kabul ediyor. Yani cuma perşembe gecesi başlıyor. Perşembenin gelişi de o yüzden çarşambadan belli
harika
olabiliyor.
Sabit oldu.
O yüzden kalbrobastı
zamanında yapılmış. Kalbrobastı yakıştı bence, değil mi? Hani Ramazan'a da yakıştı.
Bu baklava alaylarının evlerdeki bu baklava provası diyebileceğimiz bayram tatlısı neyse ayın 15'inde düzeltiyorum Ramazan'ın 15'inde iftara bayramda yapılacak tatlının küçük ölçekte aile içi olan
provası
şekli yapılırmış.
Tamam.
Bunun yanı sıra şekerciler de benzer bir gelenek diyebiliriz oluşturmuşlar. Ticari bir zeka aynı zamanda. Bayramda yapılacak olan, satılacak olan, sunulacak şekerlerin benzerlerini yine Ramazan'ın 15'inde yapar. Keselere koyarak satarak ya da dağıtarak tanıtımını yaparlarmış.
Şeker keseri.
Aynı şekeri bayramda yemek yeterince mucizevi, düzeltiyorum, hediye vari olmayacağı için şekerlerin tadı aynı kalır. Bayramdaki şekerlerin şekli değiştirilirmiş. Diyelim ki bize sundular, biz beğendik.
Küp şeklinde
karanfilli, karanfilli akide beğendik ya da bir limonlu akide beğendik. Bayramda biz bundan almak istiyoruz. Bize kesme şekilde verilirmiş Ramazan'ın 15'inde. Fakat bayramda hilal, yıldız, ya da çiçek şeklinde kesilirmiş ki şekerler bayramlık şekerler olduğu anlaşılsın. Bunlar da yani hilal, yıldız ve çiçek de Osmanlı'nın sembolü olduğu için özellikle tercih edilirmiş. Ama Ramazan'ın 15'inde
kesme,
tadımlık iftariyelik kesme olarak kesme akideler alınabilir.
Tamam.
Ve yine lokum çok kıymetli. Biz şimdilerde bayram denilince daha çok çikolatayı hatırlıyoruz ama gelenekte çikolata yok. Lokum ve akide türü şekerleri var ve halk dilinde kaba şeker denilen halka şekerler, peynir şekerleri var.
Evet.
Şimdi lokum saraydan çıkma. Önceleri ilk padişah için yapılırmış, gırtlağı rahatlatan anlamında, hatta nasıl söyleyelim, şifa olsun diye lokum de mu? Üretilmiş lokum. Lokumu saray şekercileri bulmuşlar ve rahati hulkum, inşallah doğru söylüyorumdur, hulkum. Arapça. Hulkumdan, boğazı lokum rahatlatan demek. Hulkumdan bizde olmuş lokum.
Lokum.
Lokumun yapılışı çok şaşırtıcı. Çünkü şekeri kaynatarak işte nişastayla, unla yapılıyor o zamanlar. Akışkan bir hale getirip kaynatıp hafif katıyken kesip nişastaya yatırarak veriyorlar. Lokum o kadar cazip olmuş ki Mısırlı şekerciler yapmışlar sarayda Edirne'ye giderek. Ve badem ezmesini de öyle. Sonrasında bir saray sırrı olarak bir süre kaldıktan sonra halka açılmış konaklar aracılığıyla. Akide şekeri ne kadar halka aitse lokum da o kadar konak işi.
Evet.
Ve biraz saygın ve aslında ciddi bir marka değeri var. Lokumun yapılışı eski fakat 18. yüzyılda çok halka sunuluyor. 19. yüzyılda, 18. yüzyılda Türk lokumu Avrupa'da özellikle İngiltere'de çok önemli bir kıymetli bir şey, bir hediye ya da evinizde bulunması bir saygınlık
çok
değeri
güzel. Evet,
olmuş.
Evet.
Bugün hala marka saray değeri var.
Yani.
Saray ve Ramazan'a özel üretilenleri de Ramazan'ı gülle çok örtüştürdüğü için kültür, biraz manevi bir anlamı da olduğu için güllü lokumlar özellikle Ramazan'da çok tüketiliyor. Harem ve konak işi olduğu için de biraz önce saydığımız akide şekerlerinden daha farklı. Bir de Anadolu'da özellikle biz Ankara'dan ulaşıyoruz dinleyicilerimize. Ahilerin merkezidir. Anadolu'nun tam ortasındayız. Ahiler de Ramazan'da ve özellikle Ramazan'ın 15'inde peynir şekeri denilen, şimdilerde ben çok görmüyorum ama çocukken özellikle kale tarafında çok yürürdüm, alırdık hatta. Halka olabilir, yumuşak bir şekerdir ve o şeker arıyorum bulabilsem keşke, kırmızı ve beyazdır. Üstünde kırmızı şeritleri olur, bayrağı atfen. Ve kırmızı beyaz bu şekerler ahiler tarafından hem Ramazan'ın 15'inde hem de Arife günü dolaştırılır, esnafa, halka dağıtılırmış. Böyle bir ahi geleneği var. Peynir şekeri de denilen bu şeker çok yumuşak.
Kırmızı yani, beyaz olanın adı peynir şekeri. Yani.
Yapısı peynir şekeri. Ha. Hatta Mevlana şekeri olarak da var.
Ha, öyle piyasada mi?
Da var bugün.
Tamam, onu
fakat
biliyorum.
Ondan çok daha yumuşak. Belki üretiminde bir farklılık olabilir.
Çok lezzetli bir şey.
O yüzden peynir şekeri deniyor. Yani
ağzı eriyi dağılan verir. Bir hali var. Hı-hı. Evet.
Eriyi verir.
Dolayısıyla mutlaka almak gerekiyor.
Nasıl İstanbul'da konaklarda lokum varsa, halkta akide şekerlerinin türleri varsa, Anadolu'da da aslında bu peynir şekerleri var.
Peynir şekeri, evet.
Akideler de tabii her yerde var. İzmir biraz daha farklı. İzmir çok eski şekercileriyle de ünlü bir şehrimiz. İzmir daha farklı tatları, örneğin çiçekleri, lavantayı, reyhanı şekerlere katabilen bir şekerciler merkezi diyebiliriz, hala var. Değişik gelebilecek dinleyicilerimize kuzu kulağı vardır. Yeşillik salatasını yapabilirsiniz.
Ekşi. Ekşidir.
Sarayda mesela kuzu kulağı akidesi yapılırmış.
Vallahi.
Özellikle iftardan sonra bir ferahlık versin diyerek.
Hani yolunda.
Limon vari herhalde.
Çok ilginç.
Akide şekerinin adından da bahsedelim. Ramazan'dan farklı. Akide farklı anlamlara da gelebiliyor kelime olarak ama akitten getiriyoruz genellikle. Ve bunu anlatmayı seviyoruz. Yeniçeri padişah tahta geçtiği zaman Yeniçeri'ye ulüfe dağıtıyor. Eğer Yeniçeri geçen padişahtan memnun olmamak söz konusu olamaz ama ulüfeden memnunsa, kendilerine verilen paradan memnunsa, dirhemle yani kilogramla bugün ölçemeyiz ama keselerin içerisinde 400 gramdan az akide şekeri yaptırıyorlar ocaklarında Yeniçeriler ve padişaha, saraya 400 gramdan az akide şekeri gönderirlerse ulüfeden memnun olmadıklarını ima ederlermiş. Bir 400 gram belli bir dirhemin üzeri, 400 gramın üzerinde akide şekeri gönderirlerse ulüfeden memnun olduklarını ifade ederlermiş. Çünkü şeker çok kıymetli. Dışarıdan, yani şu anda dışarıdan diyoruz, Osmanlı toprağı daha çok Şam'dan geliyor. Saraydaki helvahanede çalışan şekerciler de genellikle bugünkü Suriye'den, Şam'dan, Halep'ten ya da Kahire'den, Mısır'dan, İskenderiye'den geliyorlar. Ve bu şekercilerin özelliklerinden biri de Ramazan'da kime ne kadar şeker dağıtıldığına dair hareme bilgi vermek. Dönemin haremindeki sultanlar, Valide Hanım Sultan kime ne kadar şeker gönderildiğini takip eder. Düşkünlere ifade bu şekilde. Yani hasta olabilir, yoksul olabilir, ulaşımda sorun yaşayabilir, bu tür insanlara nasıl hala vardır geleneğimizde yiyecek yardımında bulunabiliyorsak, bulunmamız gerekiyorsa zaten. Bunun yanı sıra şeker de gönderilirmiş. Şam'dan, Halep'ten, Kuzey Afrika'dan geliyor İstanbul'un şekeri. Biz kendi şekerimizi 1926 yılına kadar üretemiyoruz Anadolu'da.
Şeker fabrikaları değil mi?
Şeker fabrikalarını kurarak. Atatürk'ün 1926 yılı zaten şekeri ürettikten sonra rafine şekerle yapılan şeyler var. Tanzimat döneminde ilk modernleşme hareketleri başlıyor Osmanlı'da. O tarihte de ilk defa çikolatayla tanışıyoruz. Çünkü 19. yüzyıla kadar ağırlıklı Mısırlı, Suriyeli olan tatlıcılarımız, şekercilerimizin arasına Fransızlar da katılıyor. Öncesinde de var ama ekol olarak bu kadar güçlü değillermiş. Şimdi bonbon deyince biraz sert bir şeker aklımıza gelir ama dönemin Fransız bonbonları içinde çeşitli kremalar ya da ezmeler olan üstü çikolata kaplı çikolatalar. Fransız bonbonları 19. yüzyılın ortaları ve sonlarında, ki tahmin edeceksiniz aslında savaş yılları. İmparatorluğun sonlarına doğru Fransız bonbonları çok ünlü olmuş. Ve
pahalıdır ama muhtemelen.
Pahalı ve sevdiceğinize, beylerin hanımlara gönderdikleri bonbon kutuları olmuş. Yani bizim geçmişteki lokum kültürümüz diyelim, lokum gönderme ya da bonbona akide dönüşmüş. Şekeri gönderme bonbonlara dönmüş. 19. yüzyıldan itibaren, ortalarından itibaren. Bizim bugün baktığımızda aslına bakarsanız, bu benim yorumum, çok dar bir alanda biz oynuyoruz bayram şekerinde ya da Ramazan tatlılarında. Maalesef bir kere varsa ben bilmiyorum, belki dinleyicilerimiz biliyordur ama yine ayın, Ramazan'ın 15'inde üretilen bir şeker türü daha var, artık yok o. Biz daha böyle market işi alabiliyoruz şişelerde, şerbet şekerleri. Şerbet şekeri de şu, büyükçe şekerler bunlar, avuç içiniz kadar olabilirler. Soğuk suya iftardan hemen önce attığınızda çeşitli aromalarda şerbetlere dönüşüyorlar. Şerbet şekerleri uzun ömürlü, suyla karşılaşıncaya kadar aromasını da koruyabiliyor. Ve Ramazan'ın 15'inde hani bayram şekerlerinin provası dağıtılırken yanlarında şerbet şekerleri de dağıtılırmış. Şimdi bu şerbet şekerlerinin arasında aromaları, çiçek aromaları olanlar var. Ramazan yaza denk gelebilir, kışa denk gelebilir. Tabii, özellikle bahara denk geldiğinde, İstanbul için söylüyoruz, erguvan zamanında erguvan aromalı şerbet şekerleri var. Leylak var, menekşe var, gül var. Çeşitli baharatlar var.
Berna'cığım, ama şimdi piyasada var mı böyle bir şey? Hani
ben denk gelmiyorum. Belki aroma çalışanlar arasında olabilir ama piyasada yok. Yani yok, biz yani herhangi bir baharatçıya uğrayarak bir şerbet şekeri alamayabiliyoruz.
Belki hani ulustaki şekerlemeciler
yani
olabilir ama.
Yani Lohusa şekerleri falan var. Evet, hala var olanlar onlar. Ama olabilir. Bu tür bir şerbet şekeri Ben görmüyorum ya da bu kadar evet. aromatik bulamayabiliriz. Yani tarçın olabilir, bugün karanfil olabilir ama bir kakule bulmak zor. Dolayısıyla da bu renkli
hayat. Ben hatırlıyorum yani eskiden olduğunu ve Ramazan'da böyle bir şey hatırlıyorum ben hayatımda. Annem şimdi bizi dinliyordur. Bursa'da böyle bir şey yaptığımızı hatırlıyorum ben.
Çıkışı yerlerinden biri Bursa zaten.
Öyle mi? Süper, tamam.
Daha aromatik bitkiler çünkü Uludağ'ın eteklerinden. Bu şekilde bir renklilik var Ramazan'da ve Selahattin camiler denilen yani padişahların yaptırdığı camilerden bir gelenek var. Ramazan'ın ilk 15 günü selam günü, 30 gün, son 15 günü veda.
Evet.
Bugünden itibaren Ramazan'a veda ediyoruz. Ve bolluğun, bereketin çok yaşandığı, Ramazan'ın bir bereketi olduğunu hala vardır, inanırız.
Evet.
Paylaşmaktan doğan bir bolluğu var. Aksi takdirde bir yoksunluk hissedebiliriz. Yani biz bayramda, Ramazan iftarlarında tek başımıza olmaktan çok mutlu olmayız. Onu paylaşmayı arzu ederiz. Paylaştığımızda içimizde oluşan o içimize sinme hali geçmişimizden kodlarımızda var. Dolayısıyla da Selahattin camilerde artık hani bu bolluk ve berekete veda ediyoruz. Hazırlanın anlamında yatsıdan, teravih namazından hemen önce cemaati davet ederken elveda denilerek üç defa duyurularda bulunurmuşlar. Ve bu veda özellikle de belli camilerde yapıldığı için bir hani son 15 gün hazırlan. Yapman gereken bir şey var mı? Vermen gereken bir şey var mı? Yeterince paylaştın mı? Etrafının farkında mısın şeklinde bir hatırlatma olurmuş. Evet. Bu şeker keseleri, biraz önce bahsettiğim şeker keseleri de bayramlardan önce de sık sık, biz bayramda dağıtıldığını düşünüyoruz ama çocuklara ve halka dağıtılırmış.
Çok keyifli. Evet, buradan çıkışta bir şekerciye gittiğimiz kesin. Araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluatay ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Yarın Hoş Sohbet Sokağı'nda Sağlık Ocağı ziyaretimiz var. Hoşçakalın. Hoş Sohbet Sokağı.
Mevsimde bir tane portakal.
Dr. Jacob, Dr. Hayfik.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.